Ayrım 21.
Bunun doğru olup olmadığını anlamak için eser üzerine dikkatle eğilmesi, metni varsayımın ışığı altında incelemesi gerekir. Eser eleştiricinin buluşunu doğruluyorsa oturur makalesini veya kitabını yazar. Böyle bir makaleyi ya da kitabı burada örnek olarak özetlemek isterdim. Ama yabancı bir dildeki şiir üzerinde yazılmış biçimci bir eleştiri, Türkçe'ye çevrilince anlamını kaybeder. Roman veya oyun gibi eserler üzerindeki eleştiri yazıları ise özetlemeye elverişli değildirler. Çünkü ayrıntıları attığımız zaman yazının değeri kaybolur. Bundan dolayı biçimci eleştiri hakkında bir örnekle hiç olmazsa fikir verebilmek için O.Veli'nin Kitabe-i Seng-i Mezar 3 şiirini inceleyelim. Tüfeğini depoya koydular. Esvabını başkasına verdiler. Artık ne torbasında ekmek kırıntısı, ne matrasında dudaklarının izi. Öyle bir rüzgar ki kendi gitti. İsmi bile kalmadı yadigar. Yalnız şu beyit kaldı. Kahve ocağında el yazısıyla. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı. Kısa sade bir şiir ama şairce söylenmiş bir şiirse yapısında kendine özgü bir şeyler olsa gerek. Şiir bir erin ölümü hakkında. Mehmetçiklerin ölümü üzerine çoğunlukla onların kahramanlığını, fedakarlığını, yurtseverliklerini belirten çok şiir yazılmıştır. Orhan Veli ise erin ölümünü başka bir açıdan ele alıyor. Binlerce erden biridir o. Ölümü önemsenmez. Esvabı bir başkasına giydirilir ve yeri doldurulur. Ama aslında o da bir insandır. Sevdikleri, özlemleri, acıları olan bir insan. Şair bunları doğrudan doğruya söylemiyor tabii. Ama kısacık bir şiir içinde dolaylı bir yoldan anlatıyor. Erin ölümü karşısındaki kayıtsız, duygusuz tutumu da erin insan veya birey yönünü de dolaylı bir yoldan anlatmak için şair erden geriye kalanları kullanıyor. Şiirini bunlar üzerinde kuruyor diyebiliriz. Şiirin ilk 8 dizesinde geriye kalanlar, tüfek, esvap, torba, matra, bireyliği olmayan bir eri, sonraki dizeler ise bir bireyi belirtiyor. Şöyle ki, birinci kısımda ölenin kendi hakkında hiçbir bilgi verilmemiş. Niçin ve nasıl ölmüş? Hastalıktan mı, bir kazada mı, yoksa savaşırken mi ölmüş bilmiyoruz. İç dünyasına, düşüncelerine, duygularına ait bilgiden vazgeçtik. Gerçekten kendisine ait hiçbir özelliğin sözü edilmiyor. Tersine onun varlığını belirleyen şeyler, aslında kendisine ait olmayan, başka binlerce erin kullandığı teçhizat. Asker elbisesi, tüfek, matra ve torba. Erin kişisel olmayan bu eşyayla belirlenmesi, ona bireyliği olmayan bir asker gibi kayıtsızca bakıldığını ve ölümünün de böyle karşılandığını anlatmak için bir sanat gereci olarak kullanılmış. Tüfeği depoya konulmuş, esvabı başkasına giydirilmiştir. Artık ne matrası vardır ne torbası. Bunlar ortadan kalktı mı er de ortadan siliniyor. İsmi bile kalmıyor yadigar. Diyebiliriz ki ölen bir insan değil, soyut bir kişidir. Tüfek, matra, torba ve asker esvabı taşıyan biri. Ama şiirin ikinci kısmında bu soyut asker birden yaşayan, duyan, sevdiklerinin özlemini, ayrılığın acısını çeken bir insana dönüşüyor. Şair bunu da yine erden geriye kalan bir şeyi, kahve ocağına yazdığı bir beyti kullanarak sağlamış. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı. Öyle sanıyorum ki şiirin bu parçası birçok işlevi birden yerine getiriyor. Kahve ocağındaki beyit, Başka, örneğin, çarşambayı sel aldı, bir yar sevdim, el aldı olsaydı, gerçi yine ölen erin bir yanını belirlerdi. Ama şiiri zenginleştirmezdi. Oysa Orhan Veli'nin verdiği beyit, belirsizliği içinde birçok işi birden görüyor. Anlıyoruz ki erin arkada bıraktığı birileri var. Anası mı, babası mı, sevgilisi mi, karısı mı, çoluğu çocuğu mu yine bilmiyoruz. Bu belirsizlik anlam olanaklarını zenginleştiriyor. Bundan başka beyit askerin iç dünyasını, duygularını da açıklıyor. İç dünyasının en önemli duygusu sevdiklerinden uzak düşmenin acısı, onların özlemi. Sözü geçen beytin şiire bu kadar uygun düşmesi, aynı zamanda şiirin temasının ölümle ilgili olmasından. Beyit yalnız askerin özlemini dile getirmekle kalmıyor. Ölüm karşısındaki tutumunu da açıklıyor. Burada da ölümün fazla önemsenmeden kabul edilişi var. Ama insan değerinin küçümsenmesinden ötürü değil, Allah'ın emri insanın kaderi olduğu için. Şunu da hatırlamalıyız ki, beyit, ölen erin kendi beyti değil, ölüm karşısında toplumun bir parçasının tutumunu gösteren halk deyişi olmuş bir beyit. Bu bakımdan dile getirdiği duygu ve tutum da bir tek erin duygu ve tutumu olmaktan çıkıyor, bir genellik kazanıyor. Böylece şiirdeki erin tümelleşmesi ve diğer erleri simgeleyebilmesi, biraz da seçilen beytin bu özelliğinden doğuyor. Bir halk deyişinin bu denli yerinde böylesine zenginleştirici bir şekilde kullanıldığı şiir azdır sanırım. Dikkati çeken bir noktada şiirin tonu. Şair söyleyeceklerini dolaylı bir yoldan söylerken çizdiği duruma dışarıdan belli bir mesafeden bakıyor. Özellikle ilk iki dizenin tonu, besbelli bu parçada belirtilmek istenen kayıtsızlığı, duygusuzluğu vermek için. Tüfeğini depoya koydular, esvabını başkasına verdiler. Filan bina yıktırıldı, kiremitleri, demirleri satıldı gibi bir gazete haberinde bulduğumuz ton. Şair bu mesafeli tonu sonuna kadar sürdürebiliyor. Çünkü hiçbir zaman kişisel duygulardan söz etmiyor. İkinci kısımda da erin kahve ocağına yazdığı bir beyte işaret etmekle yetiniyor. Üstelik ölen erin acısını dile getiren beytin kendisi de duygu bakımından ölçülü ve sakin. Şiir etkisinin büyük bir kısmını bu sakin ve ölçülü tona borçludur demek yanlış olmaz. Kısacası şair söyleyeceklerini etkili ve yeni bir tarzda söyleyebilmek için bütün ayrıntıları atmış, askerden geriye kalan şeyleri şiiri düzenleyen ilke olarak kullanmış. Bunların taşıdığı anlamdan yararlanarak ölen askeri iki ayrı açıdan göstermiş ve bu mesafeli yöntemi destekleyen ölçülü, sakin bir tonla erin dramına çizmiştir. Konunun biçime yoğrulmasından kastedilen de budur işte. Bir sanat eserinin gerçek anlamını bir iki cümleyle anlatabiliriz sanısı yanlıştır. Düz yazıya yakın gibi görünen yukarıdaki şiirin bile özetlenmiş anlamı şiirden yapılmış bir soyutlamadan ileri gidemez. Şiirin gerçek anlamı yukarıda açıklamaya çalıştığımız yapıya yoğrulmuş anlam olduğu için eleştirmenin yapabileceği iş, şiiri aydınlatarak bu anlamı biraz daha belirgin kılmaktır. Orhan Veli'nin şiiri üzerinde yaptığımız açıklamanın değeri ne olursa olsun, biçime eğilen eleştiri hakkında bir fikir verir sanıyorum. Şiiri organize eden ilke, malzemenin düzenlenişi, ögelerin taşıdığı anlam ve işlevleri, birbirleriyle ilintileri belirtildikçe, şiirin anlamıyla biçim arasındaki ilişki ortaya çıkar. Şairin başvurduğu bu yolları, yani kurduğu yapıyı kavradıkça şiirin anlamına daha çok girebilir, daha bir tadına varabiliriz. Yeni eleştiri eserlerin sanatsal yönünü vurgulamakla çok yararlı bir iş yapmıştır kuşkusuz. Üniversitelerde de edebiyat derslerinin daha verimli olmasına, öğrencilerin şiir ve romandan tad almasına olanak sağlamıştır. Buna karşılık eksiklikleri, yanlışlıkları, aşırılıkları da vardı elbet. Bu kurama getirilen eleştirileri iki gruba ayırabiliriz. Biri yazınsal açıdan yapılan eleştirilerdir, öteki politik ve ideolojik açıdan. Yazınsal açıdan yapılan eleştirilerden biri, yeni eleştirinin edebiyat eserini tarihten ve toplumsal çevreden kopararak ele almak istemesinden kaynaklanmaktadır. Tarihe, toplumsal koşullara ve özellikle çağın sanat geleneklerine eğilmek, bazen bir metnin anlaşılması için şarttır. Bunlara inatla sırt çevirmek çok şey kaybettirebilir eleştiriye. Bir diğer itiraz, yeni eleştirinin okur anlayışına yapılan itirazdır. Yeni eleştiri, eserin anlamının tek ve okurdan bağımsız olduğuna inanmıştır. Oysa ileride inceleyeceğimiz okur merkezli kuramlar, anlamı okura bağlar ve eserin çok anlamlı olduğunu kabul ederler. Ayrıca yeni eleştirinin sandığı gibi tarafsız, masum, innocent, ön yargısız, ideolojisiz okur diye bir okur yoktur. Her okur belli bir kültür çevresinden aldığı ekonomik, toplumsal, politik değer yargılarıyla gelir metnin karşısına ve bunlar okuyuşunu etkiler. İdeolojik ve politik açıdan yapılan itirazı da şöyle özetleyebiliriz. Yeni eleştiricilerin politik tutumu liberal hümanizm olarak görülüyor. Nesnel eleştiri yaptıklarını, tarafsız davrandıklarını, sanata sanat olarak baktıklarını söylüyorlar. Oysa liberal hümanizm de bir ideolojidir. Yeni eleştirinin göndergesel anlamlara ve dolayısıyla okurun belli bir davranışa itilmesine karşı çıkması, karmaşıklık, denge ve yoğunluk gibi sanatsal niteliklerin değerini vurgulaması, aslında düzenin değişmesini istemeyen kapitalist burjuva toplumundaki tutuculuğun belirtisidir. Yapısal eleştiri. Yapısalcılık da yeni eleştiri gibi yorumlama işinde sanatçıyı dışlar ama farklı nedenlerden ötürü. Yazarın zihninden geçenleri amacını bilemeyeceğimiz için değil, hatta yazarın elinden çıktıktan sonra artık herkesin malı olduğu için de değil. Nedeni yine Saussure'ün dil anlayışıdır. Söylenen söze anlamı veren dil sistemi olduğuna göre, eseri yorumlamak için sanatçıya değil, eserin anlamını üreten, anlamlamayı sağlayan yapıya eğilmemiz gerekir. Yeni eleştiri, eserin tematik birliğinden, organik yapısından çıkan doğru bir tek anlamı olabileceğini söylüyordu. Başka bir deyişle, doğru ve tek anlamı garanti eden sanatçının amacı değil, tutarlı bir bütün olan eserin kendisiydi. Yapısalcılar sanatçıyı, anlamı belirleyen bir otorite olarak kabul etmedikleri gibi, eserin de tek bir anlamı olabileceğini de reddederler. Sözcükler gibi metinlerde birkaç anlama gelebileceği için çok anlamlıdırlar. Yapısalcı eleştiri değerlendirici değildir. Yeni eleştiri gibi edebiyatın kazandırdığı yaşantının değeri üzerinde durmaz. İçerik olarak dış dünya ile yaşamla ilgilenmez. Daha doğrusu içerik, yapısalcılara göre anlamı üreten yapının kendisinden ibaret olduğu için bu yapıyı çözümlemeye yönelir. Bu tür yaklaşıma örnek olarak Vladimir Propp'un Rus peri masalları üzerine yaptığı incelemeyi gözden geçirmek yararlı olacaktır. Gerçi Propp, Rus biçimciliği döneminde vermiştir ürünlerini. Ama kitabı yapısalcı bir anlayışla yazılmış ve daha önce de söylediğimiz gibi yıllar sonra anlatı türlerinin yapısına eğilen Fransız yapısalcılarına bir çıkış noktası sağlamıştır. İncelediği 100 Rus peri masalından çıkardığı sonuçları, Masalların Biçim Bilimi 1928 adlı eserinde yayımlayan Prop, her şeyden önce şunu kanıtladı. Masalların görünüşteki çok çeşitliliği altında değişmeyen ortak bir yapı vardır. Masallardaki kişilere bakarsak bunların çok çeşitli olduğunu görürüz. Ama Prop, bu kişilerin eylemlerine baktığımızda bunların sayısının sınırlı olduğunu ve 31'i geçmediğini keşfetti. İşlev adını verdiği bu 31 eylem, olay örgüsünü meydana getiren birimlerdir ve şu sırayı izlerler. 1. Aileden biri evden uzaklaşır. 2. Kahraman bir yasakla karşılaşır. 3. Yasak çiğnenir. 4. Saldırgan bilgi edinmeye çalışır. 5. Saldırgan kurbanıyla ilgili bilgi toplar. 6. Saldırgan kurbanını ya da servetini ele geçirmek için onu aldatmayı dener. 7. Kurban aldanır ve böylece istemeyerek düşmanına yardım etmiş olur. 8. Saldırgan aileden birine zarar verir. 9. Kötülüğün ya da eksikliğin haberi yayılır. Bir dilek ya da buyrukla kahramana başvurulur. Kahraman gönderilir ya da gider. 10. Arayıcı kahraman eyleme geçmeyi kabul eder. 11. Kahraman evinden ayrılır. 12. Kahraman büyülü bir nesneyi ya da yardımcıyı edinmesini sağlayan bir sınama ile karşılaşır. 13. Kahraman ileride kendisine bağışta bulunacak kişinin eylemlerine tepki gösterir. 14. Büyülü nesne kahramana verilir. 15. Kahraman aradığı nesnenin bulunduğu yere ulaştırılır. 16. Kahraman ve saldırgan bir çatışmada karşı karşıya gelir. 17. Kahraman özel bir işaret edinir. 18. Saldırgan yenik düşer. 19. Başlangıçtaki kötülük giderilir ya da eksiksiz karşılanır. 20. Kahraman döner. 21. Kahraman izlenir. 22. Kahramanın yardımına koşulur. 23. Kahraman kimliğini gizleyerek kendi ülkesine ya da başka bir ülkeye varır. 24. Düzmece bir kahraman asılsız savlar ileri sürer. 25. Kahramana güç bir iş önerilir. 26. Güç iş yerine getirilir. 27. Kahraman tanınır. 28. Düzmece kahramanın, saldırgan ya da kötünün gerçek kimliği ortaya çıkar. 29. Kahraman yeni bir görünüm kazanır. 30. Düzmece kahraman ya da saldırgan cezalandırılır. 31. Kahraman evlenir ve tahta çıkar. V. Prop'un bulduğu 31 işlevin hepsi de bir tek masalda yer almaz. Bir kısmı yer alır ama sıra değişmez. Masallarda bize farklı görünen kişiler ve olaylar, gerçekte işlevleri açısından sınırlıdırlar. Söz gelimi bir masalda, ormanın yiğit insanları kahramandan kendilerine 3 yıl süreyle hizmet etmesini isterler. Başka bir masalda bir elma ağacı, bir ırmak, bir soba ona kahramana oldukça sıradan bir yiyecek sunarlar. Bir diğerinde ejderha ona ağır bir taşı kaldırmasını buyurur. Bu olaylar birbirinden tamamıyla ayrı görünüyorlar ama aslında 12. işlevin, sınamanın değişik biçimleridir. Her birinde önemli olan kahramanın sınanmasıdır ve kahraman bu sınamadan başarıyla çıkarsa kendisine büyülü bir nesne bağışlanır. O halde buradaki yiğitler de ağaç, ırmak, sobada ejderha da sınama işlevini yerine getiren bağışçılardır. Görüldüğü gibi prop, karakterlerin kendi kişisel nitelikleriyle, psikolojileri, mevkileri, cinsiyetleriyle değil, işlevleriyle ilgileniyor. Çünkü masallardaki kişiler, hayvanlar ve nesneler sadece belli bir işlevi yerine getirsin diye masala konmuşlardır. Gerçi 31 işlev saydık ama prop bunların kendi aralarında bazı alanlara göre kümelendiklerini işaret eder. Bu alanlar işlevleri yerine getiren kişilere uygun düşen eylem alanlarıdır. 7 eylem alanı saptıyor prop. Öyleyse bunlara uygun düşen kişiler de 7'dir. Başka bir deyişle 31 işlevden birkaçı aynı kişiye düştüğü için çoğu kahramana, masallarda dağıtılacak rollerin sayısı 7'yi geçmez. 1 saldırgan ya da kötü kişi, 2 bağışçı, 3 yardımcı, 4 prenses, 5 gönderen, 6 kahraman, 7 düzmece kahraman. Prop, masalların güzelliği, yorumu ya da anlamı üzerinde hiç durmuyor. Çünkü onun araştırdığı bir anlatı türünün yapısı. Ve incelemesi sonucu Rus peri masalları hakkında şu 4 yasayı ortaya koyar prop. 1. Kişiler kim olursa olsun ve işlevler nasıl gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, masalın değişmez, sürekli ögeleri kişilerin işlevleridir. İşlevler masalın temel oluşturucu bölümleridir. 2. Olağanüstü masalın içerdiği işlevlerin sayısı sınırlıdır. 3. İşlevlerin dizilişi her zaman aynıdır. 4. Bütün olağanüstü masallar yapıları açısından aynı türe bağlanırlar. Sanırım prop'un çalışması üzerine verdiğimiz şu özet bilgi, yapısalcıların metinlere yaklaşma yöntemleri hakkında bir fikir vermeye yeter. 3 biçimci yöntem de edebiyatı edebiyat olarak ele almak ister. Ama yeni eleştirinin amacı tek tek eserlere yönelerek o eserin içindeki saklı, derin anlamı ortaya çıkarmak. Rus biçimcileri ve yapısalcılarsa bir tek metni çözümlemek yerine o metnin başka metinlerle ilişkisini araştırarak yazınsal gelenekleri, yerleşmiş kalıpları, tekrarlanan olay örgülerini ve işlevleri saptamaya çalışırlar.